Ayrım 8. Haşmet Bey onları 15-20 gün konağında konukladı. Başka bir yere göndermedi. Elinde olsaydı onları hiçbir yere göndermeyecekti. İsmail Ağa'yı çok sevmişti. Ne yazık ki İsmail Ağa burada daha çok eğlenmek istemiyor. Bir an önce Çukurova'ya ulaşmak için can atıyordu. Cemşit, Resul, bütün aile her birisinin altında bir at. Haşmet Bey'in evinden Çukurova'ya doğru bir sabah gün burnuna yola çıktılar. Anası bu sefer de oğlunun terkisindeydi. Haşmet Bey Yağız atı da hediye etmişti İsmail Ağa'ya. Konaklayarak at sırtında giderek köylere uğrayarak Gavur dağlarında geçtikleri yolda çok az köy vardı. Rahat bir gidişle Çukurova'ya iniyorlardı. Haşmet Bey'in özene bezene katibine yazdırıp altına altın mührünü bastığı mektup cebindeydi. Bu mektup Çukurova'nın en ulu beyine götürülecek, o da onlara yardım edecekti. Yardıma da hiç gereklilikleri kalmamıştı. Haşmet Bey ona o kadar çok altın vermişti ki Çukurova'da onları ellerini ılıktan soğuğa vurmadan 10 yıl beslerdi. İsmail Ağa'nın sevinci bütün aileye geçmiş, yol boyunca şakalaşıp konuşuyorlardı. Terkideki yumuşak kuş tüyü bir minderin üstüne oturup, arkadan oğlunun beline tutunmuş, ana da arada sevinç dolu bir Gövent türküsü tutturmuştu. Alaman Pınarı'nın oraya gelmişlerdi. Çiğir burada genişliyor, işlek bir yol oluyordu. Aşağıda Osmaniye adında çok güzel, bağlık bahçelik bir kasabanın olduğunu söylemişti Cemşit. Alaman Pınarı'nın orada bir çınarın altına indiler. Hava ılımandı. İsmail Ağa Cemşit'e bir altın lira verdi. Yakınlarındaki yörük çadırlarından bir kuzu yiyecek alsın diye. Cemşit gitti, biraz sonra yaşlı bir yörük ağasıyla geldi. Yörük ağası elindeki altını İsmail Ağa'ya uzattı. "Buyur İsmail Bey," dedi. "Bunu Cemşit bana verdi. Siz benim konuğumsunuz. Haşmet Bey'in kardeşliğinin benim de başım üstünde yeri var. Benim çadırıma gelin." İsmail Ağa "sağ ol ağa," dedi, "adını bağışla." "Koca tanış derler bana," dedi, "kırmızı uzun geniş sakallı yörük, kızıla çalan kahverengi bir şayak şalvar giymişti, belinde acem kuşağı vardı, başındaki külahı mordu." İsmail Ağa anasını sırtına aldı, yörük çadırına geldiler. 7 direkli bu ulu yörük çadırının içi cennet bahçesi gibiydi. Sedef kakmalı direkler, baştan sona işlemeli bir duvar gibi 1,5 arşın boyunda çadırı çevirmiş eğme, tabandaki nakışlı keçeli kilimler, atlas döşekler, yastıklar, çuvallar birdenbire insanı bambaşka, güvenlikli, dinginlik dolu bir dünyanın içine atıveriyorlardı. Çadırdakiler güleç, sağlıklı, yakışıklı insanlardı. Bozulmamış bir dünyanın, bambaşka bir uygarlığın insanları oldukları her hallerinden belliydi. Ve belki de ilk mutluluğu Haşmet Bey'in evi de içinde burada tattılar yola çıktıklarından bu yana. Koca tanış bu yaşlı kızıl sakallı candan adam bir çocuk gibi yörelerinde dönüyordu. Çadırın kapısında Arap atlar bağlıydı. İleriye birkaç tane de nakışlı havutları parlayan hecin devesi çökmüştü. Koca tanışın karısı onlara inanılmaz lezzette yemekler çıkardı. Kuzu saç kebabı, yoğurt, tarhana çorbası, ağız, oğul balığı. Ağız her zaman bulunmazdı. İnekler doğurduğunda ilk sütünden yapılan bir çeşit kaymaklık ki tadı hiçbir kaymakta, yağda, sütte bulunmazdı. Belki de dünyadaki tatlıların en güzeliydi. Oğul balı da kovanı terk edip gitmiş, kendisine yeni bir kovan kurmuş oğul arıların ilk balıydı. Kokusu tadı hiçbir bala, eski arıların balına benzemezdi. O gün koca tanış onları bırakmadı. 7 göze çadırın büyük bir odasında sakız gibi sabun kokan yataklarda yattılar, deliksiz uyku uyudular. Koca tanış İsmail Ağa'nın yatağını kendi odasına yaptırdı. İsmail Ağa kendini bildi bileli böylesine görkemli, temiz bir odayı hiçbir yerde görmemişti. Yataklar kuş tüyüydü. Kokular saçan bal mumundan kocaman bir mum yandı durdu sabaha kadar. Çadır yüzlerce çadırlık bir obanın ortasına kurulmuştu. Kapısında geceleri at gibi turuncu ak çoban köpekleriyle silahlı adamlar bekliyordu. Koca tanışla İsmail Ağa sabaha kadar uyumayıp konuştular. "Biz tükendik," diyordu koca tanış içini çekerek. "Yörüklük bitti. Bu görkemli dünya öldü. Bu ormanlar, bu çiçekli pınarlar, bu dağlar bundan böyle bizim çocuklarımıza haram. İnat etmemeli, Çukurova'ya yerleşmeliyiz. Biliyorum, yüreğimin ta şurasında, başında duyuyorum. Bu dünya bambaşka, bilmediğimiz bir yere, dünyaya gidiyor. Biz yaşadık bu dünyanın görkemini. Bizden sonrakiler çekecek belasını. Çekecek dedi İsmail Ağa, koca tanışın ne demek istediğini bir iyice anlayarak. Dışarıda her çadırın önünde bir çatalın üstüne tünemiş bir alıcı kuş vardı. Kimi doğan, kimi karakuş, kimi de şahindi. Sabahleyin çadır odasında kahveyi içerlerken koca tanış İsmail Ağa'nın kapıdan dışarıya gözlerini dikip alıcı kuşlara baktığını gördü. Yüzünden acı gölgeler geçti. Bunları hep uçuracağız yakında. Uçacak gidecekler kendi dağlarına dedi. İsmail Ağa'nın eline uzandı, tuttu, sıktı. Onlar uçunca da bize de son, biz de köylü olacağız. Sizin kuşlara ne oldu? İsmail Ağa gözlerini koca tanıştan kaçırdı. Biz onları çoktan uçurmuştuk bey dedi, belki 50 yıl önce. Bu kuşlar da uçup gidecekler. Koca tanış onları uğurlarken herkese de bir hediye vermişti. Anaya verdiği bir geyik postuydu ki yağmurça. Atları yüklediler. Koca tanış onları ta aşağı deredeki Ulu Çınar'a kadar uğurladı. Bunlar sevinç içinde bir buçuk yıldır çektiklerini unutmuş, yunmuş, arınmış yola düştüler. İsmail Ağa terkisindeki anasına dönebildiği kadar arkaya dönüp, ''Ne diyorsun bu olan işlere ana?'' diye sordu.
''Hızır'ın karşısına Hızır çıkar yavrum'' dedi ana.
''Ne diyorsun bu yörük çadırına?''
''Allah bizden aldığını ona vermiş'' dedi ana.
''Ondan da yakında alacak ana. Uyumadık sabaha kadar, koca tanış ağayla konuştuk. Bizi böyle yaşatmazlar, kuşları bırakacağız'' dedi.
''Benim şöyle böyle aklımda anam söylerdi. Bizimkiler de kuşları bırakmışlar. İşte biz de kuşları bırakınca bu hallere düştük. Biz de onlar gibiymişiz eskiden. Düştük.''
''Düştük'' dedi İsmail Ağa. Dere boyunca ince bir çiğirden çınar dallarının altından aşağıya iniyorlardı. Sağdan ilerden çalılıkların içinde bir inilti duydular. Gittikçe iniltiye yaklaşıyorlardı. İnilti bir azalıyor, duyulmaz oluyor, bir çoğalıyordu. Ana durmadan eski günler, göçebe çağlar, o yitik cennetler üstüne konuşuyordu. Bir ara sözünü kesti.
''Durun, bir ses, bir inilti geliyor şuralardan.'' diye kulak verdi ana.
İniltiyi geçmişler, ses epey gerilerden geliyordu. ''Gidin arayın o çılların arasını, bir inleyen var oralarda. Belki hasta, belki yardıma muhtaç birisi.'' diye buyurdu ana. İnilti kesildi, kulak verip dinlediler. Hiçbir yerden bir ses soluk gelmiyordu.
''Duydum'' dedi ana, ''inliyordu birisi. Gidin arayın, ölecek, ölmesin.''
''Ana, kulağına başka bir ses gelmesin, kulağın.''
''Yanlış duymadım oğlum.'' Tam o sırada inilti yeniden başladı. ''İşte'' dedi ana, ''buyurun, haydi arayın onu. Ölen bir insanın inildemesi bu.''
Cemşit önde, Hasan arkada atlardan inip yoldan 150-200 adım içeride inleyen çalılara doğru gittiler. Biraz aramadan sonra bir ağacın altındaki çalılığın içinden bir çocuğu çıkardılar, yola getirdiler. Çocuk bir deri bir kemikti, ayakta duramıyordu. İp gibi incelmiş boynu upuzundu. Gözleri pörtlemişti, şaşı bakıyordu. Başındaki kanlar, yaralar irinliydi, giyitleri de lime limeydi. Her yerinden eti, daha doğrusu kemiğe buruş buruş yapışmış sarkan derisi gözüküyordu. Yalın ayakları, küt etleri yara içindeydi. İnleyecek hali bile kalmamıştı. Cemşit'le Hasan çocuğu yolun kıyısındaki hendeğin yarına dayamışlar, öyle durmuş kalmışlardı. İsmail Ağa'nın terkisindeki ana bağırdı.
''Ne durmuş öyle aval aval bakıyorsunuz? Hiç mi insan, hiç mi yaralı çocuk görmediniz? Haydi biriniz kucağına alsın onu konağa kadar. Konakta ben ona bakarım. İlk pınarın başında da konaklayalım. Ölmesin bu çocuk, fıkara.''
İsmail Ağa Hasan dedi.
''Buyur ağa,
yaralı çocuğu kucağına al.'' Hasan kızarak, iğrenerek, yüzünü gözünü oynatarak istemeye istemeye gitti. Çocuğu gözlerini kapatarak elinden tuttu, kaldırdı. Cemşit de ona yardım etti. Önce Hasan ata bindi, sonra da Cemşit onun kucağına verdi. Şimdi yarı baygın çocuğu. Hasan atını tırıs sürüyordu. Bir eliyle çocuğu tutarken öbür dizginli eliyle de burnunu kapatarak. İlk pınara geldiğinde attan indi. Çocuğu da götürdü, pınarın başındaki çınarın gövdesine dayadı. Atını aldı, pınarın ayağının oraya aşağı gitti. Çocuğun kokusu öylesine ata, kendisine sinmişti ki, nereye gitse bu çürümüş, irinlenmiş et kokusundan kurtulamıyordu. Pınar'ın ayağında elini yüzünü ayaklarını, atının eğerini yıkıyor, kokulu yarpuz çiçekleriyle eğeri, atın sağrısını, döşünü, bacaklarını, karnını ovuyor, kokudan bir türlü kurtulamıyordu. Bir sigara sardı, yarpuzların arasına oturdu. Çocuk arada sırada usuldan inliyor, o inledikçe Hasan da din, iman, ana avrat durmadan sövüyordu. Yol boyunca oğlan koktukça Hasan'ın kusacağı gelmiş, kusacağı geldikçe kucağındaki koku kaynağı çocuğa sövüp durmuştu.
''Ulan korkma, korkma ulan, başıma bela mısın? Bir derede yüzlerce ölünün ortasında kaldım 3 gün, hepsi de 15 gün önce açlıktan cavlağı çekmişti. Ulan onlar bile senin kadar kokmuyorlardı.''
Yarpuzların içinde de o pis kokudan kurtulamamış Hasan, daha durmadan söyleniyor, savaşa, kadere, kısmete delirmiş sövüyordu.
''Ulan her şeyden kurtulduk sanıyordum, bir de sen çıktın karşıma. Ulan bu senin kokun derimi yüzdürsem de tenimden çıkmayacak. Ulan oğlum, bir koyak dolusu ölünün içinde kaldım. 15 gün oluyordu öleli beri, ulan oğlum. Vallahi de billahi de senin gibi kokmuyorlardı.
Bu ne koku? Feleğe kadar kokuyorsun oğlum.''
''Öleceksin ölmeye ama canıma okudun hey bera mendebur oğul. Bu kadar da kokar mı insanoğlu? 40 günlük ölü bile bu kadar kokamaz.''
Hasan o kadar çabuk gelmişti ki göç gerilerde kalmış, daha görünürlerde yoktu. Söylenmelerini sövmelerini sürdürüyor, ağacın köküne dayadığı çocuktan yana da hiç bakmıyordu. Arada bir de o yanı dinlemeden edemiyor, çocuğun ölmesini bekliyor. Oradan bir inilti duyunca da tepeden tırnağa öfke kesiliyordu.
''Ulan ölmeyeceksin, ulan başımıza bela olacaksın bu diyarı gurbette, ulan ben senin elinden nerelere gideyim, hey kokarca!''
Önden gelen İsmail Ağa'nın başını gördü ağaçların arasından, koşarak onu karşıladı.
''Kokuyor'' dedi, ''çocuk kokuyor, kokusu insanın ciğerini söker, böyle kokan insanlar iflah olmazlar, ölürler, kokuyor, of, bir kokuyor, kokusu insanı öldürür, şu ağacın altına götürdüm koydum, ağaç kokuyor.'' Bundan sonra bu ağaç 1000 yıl kokacak. Pınar kokuyor, yarpuz çiçekleri, yol, çam ağaçları kokuyor. Ne yapalım?
Ana bağırdı. Sus, acımasız adam, günahtır, sus, kes sesini.
Hasan hemen sustu. Kendini toparlamış, anasına karşı konuşmaya hazırlanırken İsmail Ağa atıldı.
Sus Hasan dedi sert. Sen de ben de onun haline düşebilirdik. Düşmedik mi yani? Sus Hasan, günaha girme. Onu yur arıtırız.
''Ben onu elimle yiyorum'' dedi ana. ''Sen hiç günaha girme oğlum. Şimdi bir su ısıtırım.''
Zero atıldı. ''Sen hiç canını sıkma ana'' dedi. ''Ben onu yur arıtır, senin eline teslim ederim. Yeter ki ölmesin bu fıkaracık.''
''Sağ ol kızım'' dedi ana. ''Benim iyi soylu, yüreği acıma dolu, insanlıklı kızım.''
Hasan'ın karısı ileride atın üstünde durmuş, kalmış, somurtuyor. Hiçbir söze varmıyordu. Böylesi anlarda hiç konuşmazdı.
''Cemşit, Zero bacıma ben de yardım ederim'' dedi.
Zero ''sağ ol kardeş'' diye karşılık verdi.
Atlardan indiler, yükleri de çınarın altına taşıdılar. İsmail Ağa havayı kokladı. Hasan haklıydı. Gerçekten çok pis, çürümüş et kokusu yayılıyordu. Çınarın kökündeki çocuktan yöreye. Çocuk 10, çok çok 11'inde gösteriyordu ya, bir avuç kalmıştı. Bir topacık, bir kemik yığını. Ananın yatağını çınarın köke en uzak dalının altına yaptı İsmail Ağa.
''Kızım bir ateş yak'' diye Zero'yu buyurdu ana. ''Baş üstüne ana.
Tenekeyi ağzına kadar suyla doldur, ısıt. Bir kalıpta sabun al. Çocuğu ova ova tepeden tırnağa yıka temizle.''
Zero hemen tenekeyi aldı, Pınar'a gitti. ''İsmail.''
''Buyur ana.
Sen de söyleyeceğim sakızları, otları ormandan toplayacaksın.''
''Ben bilmem ki buradaki sakızları, otları, çiçekleri. Bizde böyle orman var mıydı ana?''
''Benim babamın memleketinde vardı.''
Cemşit atıldı. ''Ben bilirim ana'' dedi. ''Ne kadar ot, sakız, kök varsa bilirim. Benim anam da otlardan, köklerden, çiçeklerden em yapardı. Onun yaptığı emler ölüyü diriltirdi. Bak ana!''
Cebinden bir kutu çıkardı, kapağını açtı. O kapağı açar açmaz inleyen oğlanın kokusunun üstüne çok güzel çiçek, sakız, kök kokusu yoğun düştü. Anaya uzattı, ana kutuyu aldı, kokladı, yüzü ışıdı.
''Güzel bir em'' dedi. ''Bu kurşun yaraları için olacak.''
''Kurşun yaraları için'' dedi Cemşit. ''Ne bildin ana?''
''Yaralananlar cerraha, doktora gitmezler. Hep anama gelirlerdi'' dedi İsmail Ağa.
''Onun merhemleri, şurupları, emleri de ölüyü cana getirir.''
Ana eliyle yanına otursun diye çağırdı Cemşit'i. Cemşit geldi, yatağın ucuna diz çöktü. Ana uzun uzun otları, çiçekleri, kökleri anlattı Cemşit'e. Cemşit hep başını salladı, var anlamında, sonra ayağa kalktı.
Ben az sonra bil tek mil gelirim ana dedi. Ne kadar çiçek, ot, bal istediysen alır getiririm.
Cemşit bir saat sonra döndüğünde Zero ile Hasan'ın karısı Pero'yu oğlanı bir taşın üstüne oturtmuş yıkarlarken buldu. Zero oğlanın iskelet olmuş yara içindeki delik deşik bedenini sabunluyor. Pero da tas tas suyu üstüne boca ediyordu. Uzun bir uğraştan sonra oğlan yundu arındı. Büyük bir çarşafa sardı onu Zero. Çınarın dibinde İsmail Ağa'nın ot toplayıp üstüne keçe serdiği yere getirip yatırdı. Ananın yanına vardı.
Bu oğlan iflah olmaz ana dedi. Yarası tüm kurtlanmış. Başında nah bu kadar, parmağım kadar kurtlar kıvıl kıvıl. İşte konuşmuyor. Dişleri de kenetlenmiş açılmıyor.
Ana ne yap et, sen ona balla yağ kaynat içir. Hadi göreyim seni insanlıklı kızım diye buyurdu.
Cemşide döndü. Sen de bir tencere al, o getirdiğin otları, çiçekleri, kökleri, balı, sakızları kaynat. Ananın meremini de koy içine. Ben yeter deyinceye kadar kaynat olur mu?
Olur ana diye sevindi Cemşit. Pınar'ın ayağının oraya yarpuzların içine bir ateş yaktı.
Ateşin yöresine aynı biçimde boyda üçgen üç taş koydu. Tencereyi ateşe vurup otları kaynatmaya başladı. Cemşit tencereyi karıştırdıkça otlar, sakızlar, kökler ormanın bütün kokusuyla alabildiğine kokuyor, öteki bütün kokuları bastırıyordu. Bir yandan da Pero başka bir ocakta akşam yemeğini, bulgur pilavıyla tarhana çorbasını pişiriyordu. İsmail Ağa ötede ince bir çam gövdesine belini vermiş susuyor, düşünüyordu. Hasan yarpuzların içinde uyumuş, gözükmüyor, horultusu geliyordu. Resul ise Pınar'ın başına bacaklarını iki yana açarak oturmuş, Pınar'ın içinde oynaşan balık yavrularına bakıyordu. Ortalıkta Pınar'ın sesinden başka çıt yoktu. Bir de kocaman topaç gibi kapkara yanar döner bir arı hızla gidip gelerek kalın sesiyle vızıldıyordu. Birden çınarın kökünün oradan Zero'nun ''Ana, ana!'' diye sevinçli sesi duyuldu. ''Oğlan ağzını açtı, gözlerini de açtı, yağla balı da içiyor.''
Dirilecek diye şakıdı ana. Bir de benim merhemlerim çocuk bedenidir, çabuk iyi olur. Bu kadar dayanmış ölmemişse o bedeni bundan sonra top yıkamaz.
Cemşit oğlum kaynıyor mu?
Kaynıyor ana.
İyice koyulaşıncaya, bulamaç oluncaya kadar kaynat. Balda koydun mu?
Koydum ana.
Güzel kokuyor. Güzel kokan emler şifalı olur. Ne ki güzel kokuyor odur ki cana can katar. Güzel kokmayan hiçbir şey ağzına almayacaksın. Ölüm insanoğluna kötü kokarak gelir. Ne ki buldun güzel kokuyor, hemen yiyeceksin ki şifa bulasın.
Cemşit oldu deyince ana yatağından kalktı. Şimdi pörtlek çakır gözleri bir iyice açılmış, çöp boyunlu çocuğun yanına sürünerek gitti. Çocuk bir tas kaynamış yağlı balı içtikten sonra iniltiyi kesmişti.
Şimdi bana bez getirin diye buyurdu ana.
Bez yoktu. Zero hemen hurçtan bir fistanını aldı yırttı. Buyur ana.
Şimdi bunun kurtlarını teker teker ayıklayacağız. Ondan sonra da ilaç.
Ben de ayıklamaya yardım edeyim. Adama kurtlanmış yaraları temizlerken çok yardım etti dedi Cemşit.
Öyleyse şimdi bir ustura bul da şunun başını kazı sen.
Cemşit cebinden bir büyük çakı çıkardı. Uzun uzun bel kayışında kılavladıktan sonra bıçağı elinin üstünde tuttu. Çakı elinin üstündeki kılları aldıktan sonra oğlanı aldı ileriye çalılıklara götürdü. Orada başını bir iyice sabunla köpürttü, yürümeye başladı. Çocuk Cemşit onun başını kazırken bir iki kere üst üste çığlık attı. Cemşit her seferinde sıcaklıkla, incelikle ''Dur yavrum, dur'' diyordu. ''Bu başını yürümezsek senin şu kurtların ölmez, seni yer tüketirler. Zaten neyin kalmış ki yavrucağım?''
Çocuğun dişlerini sıktığını fark edince ana ''Bu ölmeyecek'' diye bir sevinç çığlığı attı. ''Ölmeyecek anasının güzel oğlu.''
Sevincinden ayağa bile kalktı.
Cemşit yavrum dedi. O güzel elce izinle sıva şunun yaralarını merhemle usul usul fukara yavrucağı incitmeden. Yavrum vay insanlıktan çıkmış. İnşallah dirilecek.